Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İris Gür. Eserin adı Faust. Yazarı Goethe. Türü öykü. Türkçe'ye çeviren İsmet Zeki Eyüboğlu. Yayın evi Sosyal Yayınlar. 1. basım Ekim 2001. ISBN numarası 975-7384-15-1. Bu kitap 653 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Şubat 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Goethe'nin Faust'u, büyülü güçler elde etmek ve bilinmeyenleri öğrenmek için ruhunu Mefistofeles adındaki şeytana satan gezgin hokkabazın öyküsünü anlatır. Eski bir Alman masalının oldukça uç bir uyarlanışı olan Faust'u yazmak 60 yıl sürdü. Bunun sonucunda Goethe yaşamı boyunca kafasını kurcalayan tüm sorulara, ahlak yasalarından mitolojiye kadar bu büyük dramatik ve şiirsel yapıtta yer vermeyi başardı. Faust, yazarın tüm ahlaksal ve sanatsal gelişiminin cap canlı bir belgesidir. Sosyal Yayınlar, Avrupa edebiyatının en güzel yapıtlarından biri sayılan Faust'u bu kez İsmet Zeki Eyüboğlu'nun yeni bir çevirisiyle ilk kez tam metin olarak Türk okurunun beğenisine sunuyor. Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832. Alman şair, tiyatro, roman yazarı ve bilim adamı. 28 Ağustos 1749'da bir devlet memurunun çocuğu olarak Frankfurt am Main'de dünyaya geldi. 1765'ten 1768'e kadar Leipzig'te hukuk okudu. Burada edebiyat ve resim sanatına ilgi duymaya başladı ve çağdaşları Friedrich Gottlieb Klopstock ve Gotthold Ephraim Lessing'in tiyatro oyunlarıyla tanıştı. Dönemin ideallerine göre onu yetiştirmek isteyen babası Goethe'nin küçük yaşta Fransızca, Latince ve eski Yunanca öğrenmesini sağladı. 1768'de hastalanması sonucu Frankfurt'a dönmek zorunda kaldı. İyileşir iyileşmez öğrenimini sürdürmek için Strasbourg'a gitti. Burada Herder'le aralarında büyük bir dostluk kuruldu. 1775'te tanıdığı genç Weimar dükü Karl August, Goethe'yi Weimar'a çağırdı. Onu kendine özel elçilik danışmanı atadı ve von unvanını verdi. 1786'da görsel sanatlara duyduğu ilgi sonucu ebedi kent Roma'ya gitti. Burada çeşitli görsel sanat yapıtlarını yakından tanıma olanağını buldu. Doğa bilimleri ile uğraştı, özellikle botanik çalışmaları yaptı. 1794'te Jena'da tanıştığı Schiller'le aralarında sağlam bir dostluk oluştu. Şair felsefecinin 1805'teki ölümü Goethe'yi derin bir yalnızlığa itti. Daha sonra Weimar'a taşındı. Goethe'yi dünya ölçüsünde üne kavuşturan Genç Werther'in Acıları adlı mektup romanı 1774'te yazıldı. Alman edebiyatının bu en büyük romantik yapıtının kendini klasik olarak görmek isteyen ve romantiği hasta sayan bir şairin kaleminden çıkmış olması ilginçtir. Goethe, Alman edebiyatının estetik felsefi idealizminin, coşkunluk akımının Sturm und Drang ve klasik dönemin Schiller'le birlikte en önemli temsilcisi sayılır. Yaşamı boyunca dönemin büyük ustaları Hegel ve Beethoven'la sıcak bir ilişki vardı. Her ikisiyle de sürekli yazışmıştı. Faust'un serüveni. Alman yazınının evrensel boyutlara varan başlıca yapıtlarından biri olan Faust'un içeriği gibi serüveni de şaşırtıcıdır. Gerçekte bir Alman halk öyküsü olan Faust, Goethe'nin ilgisini çektikten, onun elinde yeniden biçimlendikten sonra Almanya'nın sınırlarını aşmış, evrensel alanda büyük bir ilgi toplamıştır. Alman yazınını inceleyen kimi kaynakların bildirdiğine göre Goethe gençlik yıllarında Faust adı çevresinde yoğunlaşan halk öykülerini okumuş, uzun süre bunların etkisinde kaldıktan sonra bu halk ürünleriyle yakından ilgilenmiştir. Lessing'in Faust'la ilgili ilk yazısı 1750'de yayınlanmıştı. Bu yazıda Goethe'yi başka yönden etkilemiş olabilir. Goethe'nin bu halk öyküsüne yönelmesi bu yayından sonra da olabilir. Bu konuda kesin yargıya varmak tartışma götürür. Bu konunun kaynağını araştırma eğilimi onu Alman halk yazını ile yüz yüze getirmiştir. Nitekim Goethe'nin 1771 dolaylarında kendini bu konuya verdiği biliniyor. 1775'te Faust'u kendi yöntemine göre düzenlemiştir. Bu ilk çalışma 1887'de Goethe'nin ölümünden sonra yayınlanmıştı. Buna yaygın adıyla Urfaust deniyor. Ancak Goethe 1775'te Faust'u Weimar'a götürür. Orada çalışmalarını sürdürür. 1797'de Schiller'in baskısıyla konuyu yeniden ele alır. 1805'te yapıta son biçimini verir. Goethe 1829'da bu yapıtı Faust I adıyla yayımlar. Goethe yapıtın birinci bölümünü ana çizgileriyle düzenler. İkinci bölümünü de 5 perdelik bir tiyatro ürünü olarak sona erdirir. Böylece ilk bölüm 4610'u aşkın dize olarak, ikinci bölüm ise o sayıya eklenen dizelerle 12.111 dizeye ulaşır. Goethe ilk bölümü olduğu gibi şiirleştirip bırakır. İkinci bölümü ise 5 perdelik bir oyun olarak bütünlüğe ulaştırır. Faust'un birinci bölümündeki yaygınlığa karşın derinliği azdır, söylenceseldir. Oysa ikinci bölümde yer yer şaşırtıcı derinleşmeler, felsefeye özgü sorunsal düşünceler ağırlık kazanır. Bu ikinci bölümde işlenen sorunların hepsi insan karakterinin girintili çıkıntılı kıvrımlarıdır. İnsan düz yolda yürüdüğü oranda sayısız sapaklarda da dolaşır. İçten gelen çelişkilerin şaşırtıcı çıkmazlarında insan, şaşıran, düşünen, ideler ülkesinde dolaşan Platoncu bir gezgine benzer. Goethe'nin Platon'un idealizminden yararlandığı, nesnel bir gerçekçilikten hep uzak kalmak istediği kolayca anlaşılır. Özellikle insan karakterini eşleyen bölümlerde engelsiz bir sübjektivizmin ayak seslerini duymamak elde değildir. Goethe insanı olduğu gibi nesnel gerçeklikler içinde görmez. Olması gerektiği gibi göstermenin etkisi altında kaldığını açıkça sergiler. Platon'da olduğu gibi Goethe'de de insan bir takım çözümü olanaksız sorunlara çevrilmiştir. Bu sorunlar içinde yaşadığımız dünya ile tasarladığımız ideal dünyanın sınır çizgileri üzerinedir. İkinci bölümde okuyucunun ilgisini çeken başlıca konu yaşayan insanın kendini düşünceleriyle oluşturduğu bir ortamda görmesidir. İnsan, erdem, doğruluk, bilgelik, dinsellik, ahlak, tüze, estetik gibi değişik sorunlarla uğraşma gereğinde kalan, ancak bu konularda kesin yargıya varamayan bir varlıktır. Bu düşünce Kant'tan geliyor. Goethe'nin tinsel varlık alanında insana verdiği düşünsel, inançsal ağırlık, bir yandan Hegel'e, bir yandan da Orta Çağ Tanrı bilimciliğine değin uzanır. Bir yanda aşırı bir inanç saygısı, bir yanda aşırı bir çelişkilerle boğuşma, yatsıma eğilimi sezilir. Okuyucu burada Goethe'nin yürüyüş çizgisinde hangi ışıldağı tuttuğunu saptamada güçlük çekebilir. Bu tartışmayı Goethe uzmanlarına bırakarak burada keselim. Bizim örnek aldığımız çeviri Goethe'nin 1829'da düzenlediği yapıtın 1950 basımıdır. Stuttgart Bodnang von Reclams Universal Bibliothek'tir. Çevirimizde yanlışlarımızı, eksiklerimizi gösterecek kimseye karşı saygıdan, sevgiden başka sözümüz olmayacak. İsmet Zeki Eyüboğlu. Adayış. Yaklaşmaktasınız yine titrek görüntüler. Eskiden bulanık bakışlarıma çarpan. Sımsıkı tutayım mı şimdi sizi? Yoksa bir eğilim mi sezdiğim o kuruntuya karşı? Bastırıyorsunuz hep, bastırın bakalım. Çevremde sisler, dumanlar içinden yükselerek beni alt etmeye. Titriyor gencecik yüreğim, seziyorum. Hepinizin çevresinden yayılan büyülü havadan. Mutlu günlerin görüntüleridir sizinle gelen. Kimi sevecen gölgelerdir önümde yükselen, eski yarı unutulmuş bir öykü gibi belirir gözlerimin önünde. O ilk sevgi, bir de gönüldeşlik. Yenilenen acılar, bir de yakınmalar boyuna, yaşamın şaşırtan oyuklarından çıkan, yayılan. Güzel saatlerin mutluluğuna kanan, yanılan, benden önce göçen güzel insanların adlarıdır anılan. Duymuyorlar artık ilk söylediğim türküleri. Daha kendilerine o canlar toz duman olmuş. O sevecen kalabalık dağılmış, ne yazık. O ilk yankı yok olup gitmiş. Etkiliyor yabancıları da şarkım, bilinmeyenleri. Eziyor yüreğimi, onların alkışları bile sıkıyor. Eskiden şarkılarımdan kıvanç duyanlar yaşıyorlarsa, şimdi dünyanın her yanına dağılmışlar. Bir özlem içimde kıskıvrak tutmuş beni, unuttuğum, tinlerin sessiz, olgun ülkesine duyduğum, yüzüyor anlamsız sesler içinde, boşlukta şarkım. Bozuk düzen çalgılardan çıkan mırıltılar gibi, bir ürpermedir beni saran, gözyaşları, yine gözyaşları. Seziyorum, inceliyor, yumuşuyor katı yürek. Benden uzaklarda, şimdi benim olan ne varsa, görüyorum, bence birer gerçek, tüm yok olanlarda. Sahnede ön oyun, müdür, tiyatro ozanı, güleç kişi. Müdür, siz ikiniz, evet siz, çok kez bana sıkıntılar içindeyken yardım ettiniz. Söyleyin, nedir Alman ülkelerinde umduğunuz bizim bu çabamızdan? Çok isterdim bu halkın gözüne girmeyi ben, özellikle yaşadığınca yaşatanın. Dikilmiş direkler, çakılmış tahtalar, bir eğlencedir beklediği her bireyin. Kaldırmışlar kaşlarını, bekliyorlar oturdukları yerlerde. Eğlenmek, sevinmektir dilekleri hepsinin. Bilirim halkın gönlüne girmeyi, onunla uzlaşmayı. Böyle güç bir durumda kalmamıştım yine. Alışkın değil onlar böylesine yüksek başarılara. Şaşırtır insanı çok okumaları. Ne yapsak hep yeni, hep özgün, anlamlı bir yapıt koymak için ortaya, onların gözüne girmeye. Sevinirim görürsem kalabalıkların akın akın, itişip kakışarak koştuğunu kulübemize. Bağırışıp çağrıştığını, daracık kapıdan girerken nedenli sıkıştığını. Sabahın 4'ünden önce gişeye varmak için birbirini ezdiğini, didiştiğini. Kıtlık günlerinde ekmek almak için önlerinde fırınların, yığılır bir karne için sık boğaz ettiğini, birbirini görürsem. Ancak bir ozan yaratabilir bu tansığı. Değişik insanları etkiler. Senin işindir bu, gönüldeşim. Ozan. Söz açma bu karmaşık topluluktan bana. Kaçıyor ilk bakışta bunlara esin perisi. Gösterme bana sakın bu dalgalanan kalabalığı. İstemem. Çekiyor, sürüklüyor beni bir çevrintiye. Sessiz bir gök oylumuna götür beni. Ozanın içinde çiçekler açtıran yere. İçimizi kıvrandıran, orada yeşersin yardımıyla tanrısal. Bir elin, gönlümüzün tanrıçası sevgi, dostluk. Yazık, işte şurada yüreğimizin derinlerinden taşan, titreyen, kekeleyen dudaklarımızdan çıkan, başarısız, sonra başaran, öyle görünen hepsini acımasız bir baskının birdenbire yuttuğu. Bunlar geçtikten sonra aradan nice yıllar, olgun, yetkin biçimde yeniden ortaya çıkanlar. Parlayan, birden beliren nesneler gelir geçer. Gelecek kuşaklar için kalanlar gerçek hep. Güleç kişi. Duymasam adını bile gelecek kuşağın istemem. Peki kim eğlendirirdi bugünün kuşağını? Eğlensin artık eğlenmek isteyen bu kuşak. Yiğit bir gencin varlığı gerekli, iyidir sanırım her zaman. Güzel konuşmayı bilen halkın öfkesinden, kaygılanmayan, ürpermeyen, çekinmeyen, daha da coşmak için, atılmak için, güvenli, çevresinde büyük bir topluluk görmek isteyen. Doğru olun, yiğit olun, topluma örnek olun. Bırakın böyle koroyla düş kurmaları. Atın bir yana us, anlayış, duygu, tutku ne varsa. Bırakmayın çılgınlığı da söyleyin şarkınızı. Müdür: yeterince davranın, özellikle kaçınmayın. Seyre gelenler en sevdiğini görmek isterler. Şaşkınlıktan açılsın gözleri seyircilerin, ağızları da geçsin kendinden hepsi, büyülensin, sürüklensin gösterdiğimiz oyunun ardından. Çok sevildiniz demektir bunları başarınca. Yığınları yığınlara bağlarsınız böylece. Kişi beğendiğini arar, seçer kendince. Çok başaran çok kimseyi çeker kendine, sevilir, mutluluk duyar, kıvançla çıkar kişi tiyatrodan. Birçok bölüme ayırın oynayacağınız oyunu, bölün. Sevindirir sizi böyle bir oyun, kazandırır. Kolay ortaya konması, düşünülmesi gibi bunun. Neye yarar bir bütünlük içinde sunulan oyun? Sonunda yine halktır onu didik didik eden. Ozan: anlamazsınız ne denli kötü olduğunu böyle sanatın. Gerçek sanatçıya çok az yaraştığını. O soylu bayların saçmalıkları görüyorum, birer örnek olmuş sizin için. Müdür: aldırmam böyle kınamalara ben, üzülmem. İyi düşünen, güzel etkilemek isteyen insan yararlanmalı gerçekten en iyi araçlardan. İyi seçin kolay yarılan yumuşak odunu. Bir de kimler için yazdığınızı düşünün. Kimi can sıkıntısından sürüklenir buraya, kimi tıka basa doyurur karnını bol sofradan. En kötüsü tüm olup bitenlerin burada, gazete okuyup gelenlerin bulunması. Üzer bizi, maskeli baloya koşar gibi gelenler. Duyulan ilgidir ayaklarını kanatlandıran. Bayanlar hep süslenip püslenenler, karşılıksız oyuna dalanlar, işlere girişenler. Ne düşler durursunuz Ozanlar Tepesi Parnas'ta. Neden sevindirir sizi dopdolu bir tiyatro? Yakından görün o iyilik severleri. Yarı soğuk, yarı katı yüreklidir onlar. Kimi tiyatrodan sonra bir kağıt oyunu düşler, kimi güzel bir kızın koynunda tatlı bir gece. Siz mutsuz deliler, neden acı çeker elinizden o güzelim, sevimli esin perileri? Size diyorum, size. Çok ürün koyun ortaya, çok. Ancak böyle sapmazsınız ereğinizden. Siz kandırmaya bakın insanları, yoldan çıkarın. Çok güçtür onları sevindirmek, esenlemek. Nedir gönlünüzü çeken? Yanmak mı, yakınmak mı? Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.